Ayrım 25.
Ancak ölüler imparatorunun içeride olduğu, Kladendus'un bizlerin kaderini yönettiği kadar kesindi. Evet, belki de o, insanların bu gece Noel armağanlarını beklediği gibi beni bekliyordu. Tuhaf da olsa hiç korkmuyordum. Çünkü çok bilmiş Francis'in onun yaptıklarını geleceğe aktaracak tek yaratık olduğunu çok iyi biliyordu. Hangi nedenle olursa olsun bendeki emanetinin güvenli ellerde olduğunu biliyordu. Acaba ben de bundan bu kadar emin olabilir miydim? Girişin önünde durarak düşünmeye başladım. Sonuçta ben 2 kere 2'nin 4 ettiği sonucuna ulaşmıştım bir kez. Ama o herhalde aklını kaçırmıştı ki bütün hesaplarını farklı koşullara dayandırmıştı. Evet, olasılıkla onun matematiği çok iyi değildi. Yeniden kendi kendime gülerek başımı iki yana salladım. Hayır, peygamber hiç de deli değildi. Mantık, işte yine şu nefret sözcük. En başından beri hem onun hem benim kaderimmiş gibi beni izleyen, yaşamımı ve olayları belirleyen sözcük buydu işte. Peygamber deli biri değildi. Olasılıkla mantıklı bir nedeni olduğundan işlemişti bütün bir cinayetleri. Ama yine de neden ne olursa olsun o geceden itibaren cinayetler bir son bulacaktı. Öyle ya da böyle. Girişi geçtikten sonra karanlık evin içine girdim. Onun içeride bir yere sinerek üzerime atılmak için uygun bir fırsat beklemesi hemen hemen olanaksızdı. Dediğim gibi birini daha ensesinden ısırmadan önce konuşmayı sabırsızlıkla bekliyordu. Herhalde uyuyordu. Benim varlığımı da sonradan fark edecekti. Ama buna rağmen her yanımı korku sardı ve kalbim yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı. Yavaşça holden geçerek yarı açık çalışma odasının kapısından içeriye süzüldüm. Gregor Johann Mendel sık bezelye dallarının arkasından bana hiddetle bakıyordu. Sanki onun sırrını çözdüğüm için bana çok öfkelenmiş gibi duruyordu. Büsbütün cam olan duvardan dışarıdaki tipi Gustav gibi birinin zevkine uygun olarak kiç bir kış manzarası oluşturduğunu görüyordum. Zincirlerinden kurtulmuş bir şeytan gibi esen rüzgar ürkütücü sesler çıkartıyor, dev gibi kar birikintilerini birkaç saniye içinde alıp başka yere yığıyor, tıpkı görüntüsünü bozulmuş bir televizyon gibi kar tanelerini savuruyor ve bir türlü dinmek bilmiyordu. Masanın üzerine atladım ve bilgisayarı çalıştırabilmek için iki ön ayağımla birden 10 düğmesine bastım. Cihazdan alışık olduğum o hoş fınlama sesi gelmeye başladı. Sonra tıpkı ıssız bir mezarlığın üzerindeki ışık yansımaları gibi sisteme ilişkin verilerle disket sürücüsünü verileri ekranda belirdi. Bilgisayar elektronik hafızasını yükledikten sonra imleç yani şu ışıklı markaj sanki bundan sonra olayların nasıl gelişeceğini merak ediyormuşçasına sabırsızlıkla yanıp sönmeye başladı. Bunu ben de çok istediğimden kendi kendime şu önemli soruyu sordum. Ben olsaydım bölgenin en gizli gerçeklerini içeren ve yalnızca benim açabileceğim bir dosyaya acaba nasıl bir isim verirdim? Belki de vereceğim isim her seferinde içimdeki öç duygularının nedenini ve bu dosyanın neden oluştuğunu bana anımsatmalıydı. Ayrıca bu isim hiç kimsenin benimle bu dosya arasında ilişki kuramayacağı bir isim olmalıydı. İşler istediğim gibi gidiyordu. Pretorius ismini girer girmez genel sistem bilgileri kaybolarak ekran tıpkı bir tiyatro sahnesi gibi yukarıdan aşağıya doğru kırmızılaşmaya başladı. Sonra gizli programın adı büyük, etrafından küçük yıldızların yanıp söndüğü altın renkli harflerle ekranda belirdi. Felida. Birkaç saniye sonra bu görüntü de kayboldu ve ekran beni memnun edercesine ödüllendirirken bir yandan da aradığım şey konusunda beni epey endişelendirdi. Felida isimli ıslah programı o kadar geniş ve karmaşıktı ki onun yalnızca küçük bir bölümü ekrana sığabildi. Bu dosyanın en tepesinde geriye doğru evrimleştirilecek bir sürü çiften oluşan soy ağaçları vardı ve aşağıya doğru giderek sayılar ve karmaşa arttığından bu dallanma sanki sonsuzluğa kadar uzanıyordu. Tablo aşağıya doğru gittikçe bu soy ağaçlarının içindeki evcilleştirilmiş olan türlerden yeniden vahşi ve safkan felidalere dönüştürülmüş olanların sayıları da artıyordu. Islah programını yürüten kişi, seçim konusunda çok katı olduğundan evcilleştirme genini baskın olarak taşıyanları bütünüyle yok etmiş, daha doğrusu onları öldürmüştü. Ekranın yeşil zeminini akrabalık ilişkilerinin izlendiği, tıpkı terzilikte kullanılan patron gibi karma karışık bir ağ doldurdu ve her ismin altında bir bilgi kutusu vardı. Bu kutuların içinde bir bireyin anne babasından aldığı genlerin tümünü belirleyen genotiplerle bireyin dış görüntüsünü belirleyen fenotiplere ilişkin bilgiler de vardı. Ayrıca bu kutularda baskın yani fenotipi her zaman etkileyen genlerle çekinik yani yeniden harekete geçmeleri olası kalıtım özellikleri bulunsa bile baskın genlerin ardında kalan genler hakkında da bilgiler vardı. Bütün kutucuklar karmaşık melezlerin daha net bir biçimde belgelenmesi için siyah çizgilerle birbirine bağlanmıştı. Islah programının bütününü izleyebilmek için ekrandaki etkileyici grafik aşağıya doğru sağa sola kaydırılabiliyordu. Çözüm ya da kelimenin tam anlamıyla buradaki ilke aslında çok basitti. Eğer bir insan hayvanları ıslah etmek isterse, ıslah etmek istediği hayvanları diğerlerinden ayırır. Eğer hayvanları ıslah etmek isteyen bir hayvansa, doğal olarak o, bir insanın sahip olduğu olanaklara sahip değildir. Böyle bir hayvanın en fazla yapabileceği şey, ıslah için seçilmiş erkek ile uygun dişinin bir araya gelmesini sağlamak olabilir. Eğer araya yabancı bir hayvan girecek olursa, onun engellenmesi gerekir. Peki ya bu hayvan, kendinin engellenmesine izin vermezse ne olacak? Ya zevklerinde ısrar ederse ne olacak? Evet, ya sonra? Soy ağacının alt dallarında bundan sonra ıslah programına katılacak 100 tanesinin ismi yer alıyordu. Bu isimler arasında büyük olasılıkla kendisiyle yaşamının en mükemmel öğleden öncesini yaşadığım fıstığın ismi de vardı. Bütün bu isimler o kadar tuhaf ve söylenmesi zordu ki kanımca bu dosyanın yaratıcısı yalnızca bizim türümüzle değil, aynı zamanda bizim ilk türlerimiz üzerinde de yoğun olarak çalışmıştı. Örneğin bunlardan birinin ismi Kuromoholkakhak ve bir diğerinin ismi de Iyahatophottu. Aslında benim durumum safari kaslı bir arkeoloğun piramitlerdeki gizemli mezar sistemleri içinde işlediği suçlardan sonra nihayet yaşamı boyunca aradığı altın yayıtı bulmasından çok farklı değildi. Çünkü sonunda bulduğum, daha doğrusu ortaya çıkarttığım şey, içinde daha sürüyle sürpriz gizemler barındıran şeytanca bir şeydi. Evet, gerçekten de ortaya çıkartılacak daha çok şey vardı. Soy ağacının sağ alt köşesinde farklı bir ekran görüntüsünün sembolü olduğunu sandığım ufacık siyah bir haç vardı. İmleci bu işaretin üzerine götürerek komutu yerine getirebilmek için gerekli tuşa bastım. Beklediğim gibi soy ağacı kayboldu ve yerine yanlarında kısa notlar bulunan isimler ve bunlara ait numaralar, tarihler ve saatler bulunan uçsuz bucaksız bir liste belirdi. Örneğin bunlardan biri şöyleydi. 287 Paşa 18-6-1986 Yaklaşık 0-30 Tragihan ile çiftleşmeyi denedi. Bütün ikna girişimleri sonuçsuz kaldı. Zaten tek başına Tragihan'ın bile bir problem. Kızıştığında anlaşmalara sadık kalmayarak bütün bölgeyi dolaşıyor, şu ayak takımıyla birleşmekten ne zaman vazgeçecekler acaba? Bir diğer kayıt şöyleydi. 355 Chanel 4-8-1987 Yaklaşık 23 Gebeliği son aşamadaydı. Onun çevredeki arkadaş ve tanıdıklarıyla düşüp kalktığı gün gibi açıktı. Bu kesinlikle olmamalıydı. Zaten benimkileri buraya sığdırmakta güçlük çekiyorum. Liste bu kadar açık biçimde numara numara, isim isim devam ediyordu. Bu listenin içeridekilerinin ne olduğu apaçıktı. Bunlar ölenlerdi. Katil işlediği bütün cinayetleri kendine has bir titizlikle ayrıntısıyla belgeleyip kataloglaştırmıştı. Bu vahşet listesi nihayet 447 numarada sona erdi. Manevi kardeşimle birlikte hesaplamış olduğumuz sayının bu sayıya yakın olması da hiç şaşırtıcı değildi. Açık ağızla ekrana bakarken böyle taş kesilmişçesine hareketsiz kaldığım sürece yaşamımda hiç olmadığı kadar büyük bir hüzün kapladı içimi. Delinin biri düşlerini gerçekleştirip tek ve gerçek bir ırkı ortaya çıkartabilmek için pek çok sayıda türdeşim yaşama veda etmek zorunda kalmıştı. Aslında bu düş çoğu delinin gerçekleştirmek istediği eski ve çılgın bir düştü. Yalnızca yaşamayı ve sevmeyi istemiş olan 447 tane erkek ve kız kardeşim yaşamlarından olmuştu. İstedikleri başka hiçbir şey ama hiçbir şey yoktu. Allah kahretsin. Gözlerim yaşlı oldu ve aklıma kabuslarımda gördüğüm o yan yana dizilmiş kardeşlerim geldi. Hepsi de hareketsiz duruyor ve yüzlerinde kendilerine çaktırmadan cennette çekilmiş bir fotoğraftaki gibi uçuk bir ifade vardı. Her ne kadar o korkunç kaderlerinden şikayetçi olmasalar da duruşlarından huzura erebilmek için artık o lanet olası yerden çıkmak istediklerini anlıyordum. En azından bunu istiyorlardı. Bu lanet dosyayı hemen silmeye karar verdim. Ölenler için yapabileceğim son şey buydu. Artık her şeyi öğrendin mi sevgili Francis? Pascal'ın kısık ve alaylı sesi sanki benimle alay etmek ister bir tondaydı. Bakışlarımı ekrandan alarak masadan aşağıya doğru yönelttim. Kapıda durmuş, karanlıktaki sarı gözleri tıpkı parlayan bir altın parçası gibiydi. Sonra arka ayakları üzerine oturarak acıyla karışık gülümsedi. İçimde dizginlenemeyen bir öfke kabardı çünkü Tanrı biliyor bu durumda gülünecek bir şey bulamıyordum. Buna karşın ben de sırf bu yüzden buz gibi gülümsedim ona. Evet Cladandus, artık hemen hemen her şeyi biliyorum. Çözemediğim yalnızca ufak tefek şeyler kaldı. Belki de bu yüzden bütün öyküyü başından itibaren anlatsan iyi olur. Böyle olması gerekmiyor mu sence de? Yeniden gülümsedi ancak bu kez ben yine yaramazlıklarıyla ortalığı ayağa kaldırmaktan çok neşelendirmeyi amaçlayan inatçı bir çocuktum sanki. Evet, sen galiba itiraf etmeden önce katilin dedektifi öldürdüğü ya da tersinin olduğu bir olay yaratmak istiyorsun diyerek keyifle güldü. Doğru ya da tersinin olduğu gibi, her neyse. Lütfen bana bir iyilik yap da anlat artık şu öyküyü. Anlatacak pek fazla bir şey yok dostum. Önemli olanları sen zaten ortaya çıkarttın. İtiraf etmeliyim ki çaktırmadan ben de sana epey yardım ettim. Çünkü senin adım adım bu öyküyü çözmeni istiyordum. Ama buna karşın olayın aydınlatılmasındaki temel noktaları sen yalnız başına ortaya çıkarttın. Bu durum için sayısal galibiyet demek yerinde bir saptama olur. Bana gelince yaşamım boyunca yenilen taraf hep ben oldum. Ama her yenilen gibi her zaman ben de galip gelmenin düşünü kurdum. Bu düşümün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise artık sana bağlı. Artık bunun içinde vakit çok geç. Odanın ortasına kadar geldi ve tüylü halının ortasına uzandı. Yüzündeki gülücük yitip giderek yerini kaygı dolu ifadeye terk etti. Dışarıdan uğuldayan fırtınanın sesi geliyordu. Ve Allah yerin hayvanlarını cinslerine göre ve sığırları cinsine göre ve toprakta sürünen her şeyi cinsine göre yaptı. Ve Allah iyi olduğunu gördü. Diğer hayvanların tanrısı böyle diyor işte. Peki sen bu özel hayvanları tanıyor musun Francis? Sen insanları tanır mısın Francis? Yani onlar hakkında şöyle bir kez ciddi ciddi düşündüğün oldu mu? Gerçekte onların aklından neler geçtiğini, onların neler yapabileceklerini biliyor musun? Kendileri iyi insanlar denilen insanlar tarafından eleştirilmeseler, onların neler yapabileceklerini biliyor musun? Evet, evet sen kesinlikle onların biri iyi, diğeri kötü olmak üzere iki gruba ayrıldıklarını sanıyorsundur. Bunlardan biri atom bombasını icat edip savaşlar çıkarır, diğeri de okyanuslardaki balinaların avlanmasını protesto edip yoksullar için bağış toplarlar. Sen daha hiç insanların kafalarının içini görmedin ama yine de onların kafalarının içinde iki tür beyinden birinin olduğunu sanıyorsun. Sana içinde insanlarla hayvanların olduğu öyle polisiye falan değil, gerçek bir öykü anlatacağım. Sanki çok, çok uzaklarda, başka bir yerde ve başka bir zamandaymış gibi oldukça alçak ve düşünceli bir ses tonuyla konuşuyordu. Sanki benim varlığımı unutmuş ve kendi kendine konuşuyor gibiydi. Bundan 13 yıl önce doğdum. Dünyanın o zamanki halini çok sevdiğimden emin olabilirsin. Yaşamı seviyordum, güneşi ve yağmuru seviyordum. Evet, dahası belki de insanları bile seviyordum. Ama bu o kadar geride kaldı ki, mutlu olduğum o günleri ve mutluluğun nasıl bir duygu olduğunu anımsamakta büyük güçlük çekiyorum. O zamanlar değişken bir yaşam sürdürdüğümden tam anlamıyla başıboş gezen biriydim ve bundan da çok keyif alıyordum. Günün birinde şu uğursuz laboratuvarın çevresinde dolaşıyordum. Gizemli bir şekilde orası beni kendine doğru çekti. Bana ne olduğunu bilmiyordum ama kendimi birden o lanet binanın kapı eşiğinde buldum ve bana doğru gelen bir adam kapıyı açtı. O Praetorius'tu. İçeride neler döndüğünü anladığımda hemen oradan kaçmak, inanılması güç olan bu ortamdan uzaklaşmak istedim. Fakat sonra aklıma başka bir şey geldi. Sersem kafalı ben, şu canavarların bize karşı işledikleri bu sınırsız haksızlıkları izleyip dışarıdakilere ve gelecek nesillere aktarabilmek için gerçekten de orada kalmaya karar verdim. Gördüğün gibi daha o günlerde ben kendimi feda etme duygusuyla yanıp tutuşuyordum. Orada neler olduğunu sen kendin şu saygıdeğer profesörün günlüğünden okudun. Kobay olarak yaşadığım o iğrenç olayların ayrıntılarını sana daha fazla anlatmak istemiyorum. O sayfa artık kapandı. Sen yalnızca o okuduklarının gerçek katilin bakış açısıyla yazıldığını aklından çıkartma. Aslında kendimi feda ederek çektiğim acılar bir insan ya da hayvan beyninin düşünebileceği acılardan 1000 kat daha fazlaydı. Gözleri yavaş yavaş ağzına doğru akan, oradan da sessizce halıya damlayan yaşlarla parlıyordu. Artık olan olmuştu ve çektiğim eziyetten sonra şu bizim yaşlı, iyi yürekli profesörümüzün aklı biraz tuhaflaştı ve bütün yardımcıları onu terk ettiler. Sonunda aklını bütünüyle yitirdiğinden onunla konuşmaya başladım. Onunla konuştun mu? Ama bu çok büyük bir günah. Bizim insanlarla konuşmamız yasak. Yaşam tehlikesinde olsalar bile biz dokunulmazların temiz olmayanlarla tek bir sözcük bile konuşması yasak. Şu işe bakın, demek aramızda inançlı biri var. Senin dinsel duygularını zedelesen bile Francis, şunu söylemek zorundayım. Tanrı'dan nefret ediyorum. Dünyayı yaratan, insanları yaratan, Praetorius'u, eskiden geçen olaylar gibi olayları yaratan o Tanrı'dan nefret ediyorum. Eğer bir tanrı varsa da o benim için ancak karanlıktaki dev ve iğrenç bir örümcek. Bizler karanlığın içindeki mutluluk ve iyilik düşleri, arkasına gizlenen örümcek suratları ve dev örümcek ağlarını göremeyiz ki. Peki onunla nasıl konuştun? Nasıl mı? Bak, yavaş yavaş. Ama kesin bir şekilde sonumun geldiğini anladığımdan denemediğim hiçbir şey kalsın istemiyordum. Ben de kendimi zorlayarak çenemi insanlar gibi hareket ettirerek insanlar gibi sesler çıkarttım ve insanların dilini taklit etmeye başladım. Gırtlağımdan çıkan sesler aslında oldukça tuhaftı ama o deli beni anlıyordu. Benimle dövüşmek için kafesin kapısını açtı. Bu arada sanki gülme krizine tutulmuş gibi delice gülüyor ve bir türlü duramıyordu. Kapı açılır açılmaz bütün gücümü toparlayarak onun o sonuna kadar açık ağzına doğru atladım ve öndeki köpek dişlerimi onun gırtlağına geçirdim. O da arkaya doğru düştükten sonra beni kanlar içindeki ağzından çıkartmaya çalıştı. Ama artık çok geçti. Rüzgar hızıyla sonunda o şeytan hareketsiz kalana değin onun iç organlarını kemirdim. Gücüm o kadar tükenmişti ki sanki yorgunluktan ölecektim. Ancak öbür dünyayı boylamadan önce bu sadistin haleflerinin diğer kardeşlerime işkence yapmaya devam etmelerini engellemek için bütün kafesleri açmak istiyordum. Kafeslerin tümünü açarak bütün kardeşlerimi özgürlüğe armağan ettim. Zaten geriye yalnızca çocuklar kalmıştı. Sonra sanki gerçekten öbür dünyanın seslerini duyuyormuş gibi oldum. Derin ve ağır bir uykuya daldım. Uyandığımda Siebold önümde duruyordu. Baştan beri bana sempati gösteren bu adam, çalıştığı süre içinde Pretorius'un çılgın emirlerine itaat etmeye de direnmişti. Sonunda da deney hayvanlarının çektiği acıları görmeye daha fazla dayanamadığından istifa etmişti. İşte o gün Rosalie'nin, yani profesörün karısının, kocasının durumunda bir tuhaflık sezdiğini söylemesi üzerine her şey yolunda mı diye laboratuvara bir göz atmaya gelmişti. Yerdeki cesedin yanında beni gördüğünde orada olup bitenleri anladığına bahse bile girerim. Ancak o kurnazca gülerek beni kollarına aldı ve ıslık çalarak beni bu tımarhaneden çıkarttı. Onun laboratuvarın çok yakınında oturması bütünüyle rastlantıydı. Bu acıklı öyküyü aşağı yukarı ben de böyle tahmin etmiştim. İşin bu bölümü taşları yeniden yerinden oynatmış, yalnızca daha büyük bir vahşetin kapılarını aralamıştı. Ancak öykünün geri kalan kısmı nasıldı acaba? Peki sonra neler oldu Claudendus? Lütfen bana bu isimle hitap etme. Biliyor musun, bu isim bende epey kötü anılar çağrıştırıyor. Ön ayaklarından biriyle yüzündeki gözyaşlarını sildi ve şiddetle silkindi. Siebold beni en iyilerinden bir hayvan cerrahına olanaklı olduğu ölçüde toplattırdı ve 4 ay süren acı dolu bir nekaat döneminden sonra bedenen kendimi yeniden iyi hissetmeye başladım. Ancak eskisi gibi değildim elbette. Bütün yaşam sevincimi yitirmiştim. Hiç iştahım ve keyfim kalmadığından geçirdiğim depresyonlar sonucu yok olup gitmekten korkuyordum. İçinden geçmiş olduğum cehennemi sonradan anılarımda ve düşlerimde yeniden yaşayarak çektiğimden acılar her gün yineleniyor, bir türlü bitmek, tükenmek bilmiyordu. Bu acılar benim Siebold'un kitaplığının değerini öğrenene kadar sürdü. İnsanların yazdığı o sayısız kalın kitapları okudum ve onların düşünceleri konusunda çok şey öğrendim. Bu yapıtların büyük çoğunluğu insanların ne kadar harika ve zeki olduğundan, nasıl buluşlar yaptıklarından ve kültür adına ne müthiş şeyler ürettiklerinden, ne kadar yoğun sevebildiklerinden, tanrılarının ne kadar çılgın olduğundan, kendi dehalarını tatmin etmek için günün birinde en uzak yıldızlara gidebileceklerinden söz ediyordu. O rezil kütüphanedeki bütün kitaplarda aşağı yukarı aynı şeyler yazdığından, aslında bunlar Homo sapiens için yapılan dev bir reklamdan başka bir şey değildi. İnsanlar dünyanın efendisidir ve her zaman da öyle kalacaklar deniyordu sonuçta. Bunun nedeni de şuydu: çünkü onlar hiç utanıp arlanmadan diğer bütün türleri boyundurukları altına alıyor, dahası öldürüyordu. Aslında bu onlara irade ve güç veren hastalıklı bir kibirdi. Kendilerinin en büyük olduklarını, bu nedenle de diğer bütün canlılara haksızlık yapabileceklerini zannediyorlardı.